Ayrım 32, sayfa 313. 10. bölüm. Asıl patlama 2010'dan sonra. Legal iktisadi faaliyet ile illegal faaliyet kaynaştı. Bahadır Özgür'le röportaj. Kitabın sonunda baronlar istilasını daha bütünlüklü ve tarihsel süreciyle değerlendirmek faydalı olacak. Türkiye'de yeraltı dünyasının ekonomi politiği konusunda çok önemli haberlere ve makalelere imza atan gazeteci Bahadır Özgür'ün fikirlerine başvurdum. Türkiye dünyanın mafya üssüne dönüşmeden önce de devlet, mafya, siyaset, ticaret hattında büyük bir ekonomi işliyordu. Yeraltı ile yerüstünün kesiştiği bu sistemi bize anlatır mısın? Uğur Mumcu suç dünyasına dair şöyle der: dünya çapındaki sanayi ve ticaret alanı nasıl ki çok uluslu güçlerin egemenliğindedir, yeraltı ticaretine de çok uluslu güçler hakim. Bu iki çok uluslu yapı yeryüzünde bazı noktalarla kesişir, kaynaşır, aynı yolları kullanır. 40 yıl önce yapılmış bu sade analiz bugünkü manzarayı açıklamak bakımından da önemli. Buna bir şeyi daha eklemek lazım. Yeraltı yeryüzündeki yozlaşmanın sonucu veya yeryüzündeki yozlaşmanın sebebi de yeraltı değildir. Dolayısıyla mafya ilişkilerini incelerken ortak bir yaşamı, yeraltı ve yerüstünün simbiyotik ilişkisine dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Bu iki tez çerçevesinde sorunun yanıtına gelirsek şöyle bir tarihsel çizelge çıkarmak anlamda olur. Türkiye'nin organize suç örgütü yapısı, siyasi ve ekonomik yapının jeopolitik ve uluslararası mecburiyetleri çerçevesinde evrimleşmiştir. Mesela ilki 12 Mart 1971 muhtırası, ikincisi 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında yapılan ve adı kamuoyunda Babalar Operasyonu olarak bilinen soruşturmalarda yakalanan Uğurlu, Bezal, Mirza aileleri 60'ların sonundaki ekonomik ve politik yapıyla da ilişkilidir. Uyuşturucu silah kaçakçılığının yanında döviz, altın kaçakçılığı, hatta 70'lerde yedek parça, elektronik eşya vesaire kaçakçılığının ana aktörleridir. İthal ikameciliğe dayalı bir ekonominin ihtiyaçları bu organize suç faaliyetini de şekillendirmiştir. Ve bu faaliyetler dönemin bakanlarına, bürokratlarına, hatta iktidara el koyan cuntaların mensuplarına kadar uzanır. Öyle ki suç faaliyetini sağladığı döviz ve kara borsa ekonomik bir canlılık katmıştır. Buralarda biriken paranın sermaye olarak değerlendirildiğini, ticarete aktığını da biliyoruz. 12 Eylül askeri darbesinden sonra yerüstü ile yeraltının bağları nasıl şekillendi? Benzer süreci Özal iktidarının başında da görürüz. Dışa açılan ve ucuz emek ve maliyete dayalı ihracat stratejisinin gerektirdiği finansal kaynağın adreslerinden birisinin yine organize suç dünyası olduğu TBMM tutanaklarına bile geçmiştir. 1989'da SHP'nin meclise taşıdığı olay, 1984'te Davos zirvesi öncesinde Zürih'teki Dolder Otel'de uyuşturucu kaçakçısı Berber Yaşar, kara para trafiğinin kilit ismi Muhammed Şekerciyan, hayali ihracatçı Uğur Süzer, Dündar Kılıç ve benzeri isimlerle görüşülmesidir. Toplantıya Ahmet Özal, ekonomi danışmanı Güneş Taner, milletvekili Mehmet Perçin ve Emlak Bank Genel Müdürü Bülent Şemiler katılmıştır. Amaç suç dünyasında biriken dövizin Türkiye ekonomisine kazandırılmasıydı. Bu zirveden sonra dönemin iktidarı 1985'te derhal döviz suçlarına verilen ağır cezayı kaldırdı. Sabıka temizliği yapılıp pasaport almanın önü açıldı. İhracat içinde muazzam kolaylıklar sağlandı. Sonrasında bir dönem organize suçla ilişkili olan isimleri turizmci, ihracatçı, inşaatçı vesaire olarak gördük Özal'ın yanında. 1990'larda Susurluk Çetesi ile yüzleştik. Bu dönemde legal alan ile illegal dünyasının çok daha iç içe geçtiğini söyleyebilir miyiz? serbest kura geçilmesiyle hızlanan finansal serbestleşme ile 90'lı yılların suç dünyası arasında bir ilişki vardır. Ayrıca buraya PKK'nın şehirlerde güçlenmesine karşı devletin kontr gerilla stratejisine geçmesini, SSCB'nin ve Doğu blokunun dağılması ile ticaretin yayılabileceği kocaman bir coğrafyanın açılmasını da eklemek gerekir. Bu dönemin suç dünyasını kristalize eden Susurluk skandalına baktığımızda ne görürüz? Afganistan merkezli Orta Asya hattının uyuşturucu için adeta bir serbest ticarete döndüğünü, silah kaçakçılığının çok büyük boyutlara çıktığını, terörle mücadele adı altında devletin yasal sınırlarının ötesine taşmış yapıları, Ömer Lütfi Topal'ın şahsında kumarhanelerin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine kadar yayılmasını, sahipleri tarafından soyulan bankaları, mafyanın bile banka kurmaya kalkmasını, özelleştirmelerdeki suç ilişkilerini, Türkiye'nin en büyük sermaye gruplarının alamadığı POAŞ'ı bir suç örgütüyle ilişkili olanların almasını vesaire. İşte ticaretin serbestleşmesinin finansal serbestleşme ile birleşmesi böylesine bir legal illegal ortak yaşamı yarattı. Çiller iktidarının iç borçlanma politikası, fahiş faizler, kur serbestisi ile birleşince korkunç bir arbitraj geliri de ortaya çıkardı. Sadece döviz getirip satarak, devlet iç borçlanma senetlerine yatırarak olağanüstü servetler edinen bir rantiye sınıfı doğdu. Döviz kazandıran her faaliyet de bu makinenin yakıtıydı. Onlarca vaka örnek aktarılabilir ama Susurluk soruşturmalarına geçmiş bir olayı hatırlatalım yeter. Dönemin TBMM Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar, araştırmalarının sonucunda Susurluk çetesinin Vatikan'ın kara parasını aklamak için KKTC'de bir offshore banka kurduğunu, ortaklarının Mehmet Ağar'ın şoförüyle Suudi Arabistan istihbarat sorumlusu Prens olduğunu, MIT'in kendilerine gönderdiği bir belgeden öğrendiklerini aktarmıştı. Yani Türkiye'nin ekonomi politiği nasıl şekilleniyorsa suç dünyası da buna uygun gelişiyor, büyüyor ve tam da Mumcu'nun dediği gibi yer üstünde legal alanla kesişiyor. AKP iktidarının hemen öncesinde mafya yapılarına ağır darbeler indirildiğini görüyoruz. AKP döneminde Türkiye'nin ekonomi politiğinin şekillenmesi ve bununla bağlantılı suç dünyasının gelişimini nasıl okumalıyız? AKP iktidara gelmiş, ülkenin iktisadi sistemini bütünüyle değiştiren IMF-AB çıpalı bir program devreye girmiş. Bunu yürütecek siyasi iktidar ise büyük sermayeden de Anadolu sermayesinden de destek bulan, Batı'nın önünü açtığı, sosyal taban olarak da geniş bir kesimi kapsayan AKP iktidarı. 70 milyar dolara yakın özelleştirme, kamu ihaleleriyle başlanan eşi görülmemiş bir altyapı hamlesi ve dışarıdan akan Cumhuriyet tarihinin en büyük sıcak parası. AKP bu kaynakla hem batılı sermayeyi hem içerideki farklı sermaye fraksiyonlarını memnun etti. Hem de yandaş yeni sermaye grupları yarattı. Sosyal tabanını ucuz kredi, sosyal yardım, makam, imar rantı ve benzeri şeyler dağıtarak güçlendirdi. 2010'a kadar biz neredeyse mafya filan tartışmadık, hatta ulu orta görmedik. 2005'e kadar da çete diye yüzlerce operasyon da yapıldı üstelik. Bir de müesses nizam ile hesaplaşma adına delillerin çarpıtıldığı, hepimizin yakından bildiği Ergenekon, Balyoz gibi davalar başlatıldı. Hatta geçmişin çete ilişkileri de buna iliştirildi ki Susurluk dönemiyle de hesaplaşılıyormuş propagandası yoğunlaştırıldı. Ekonomiyi çevirecek kaynak bulunduğu müddetçe illegal alanla legal alanın kesiştiği noktalar en azından gördüğümüz şekliyle asgari düzeydeydi. Ne olduysa 2010 sonrası Erdoğan'ın bir yandan artık kendi arzuladığı rejimi kurma adımlarına başlaması, diğer yandan içeride iktidara bahar yaşatan uluslararası ekonomi politik konjonktürün değişmesiyle oldu. İnşaat rantının mafya ve siyasetin kesişim noktası olduğunu söyleyebilir miyiz? 2012'nin sonunda Batı'da faiz politikasının değişmesine paralel olarak Erdoğan da içeride faiz karşıtı siyaseti yüksek sesle dile getirdi. Kredi dağıtımı için kamu kaynaklarını seferber etti. Garantili kamu ihaleleriyle yandaşlara çok büyük servet ve sermayenin transfer edildiği bir mega inşaat devrini başlattı. 2014'ten itibaren ise bunları finanse edecek dış kaynaklar daraldı. Zaten bu yıllardaki gelişmeleri anlatırken Gülen cemaati ile ilişkilerin kopmasını, Gezi'ye yönelik Erdoğan'ın öfkesini, büyük sermaye ile kavgaların başlamasını, medyada el değiştirmeleri ve iktidar yanlısı medyanın inşasını da hesaba katmayı ihmal etmemek lazım. 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla da beraber rejim MHP ile farklı bir ortaklığa evrildi. Anayasa askıya alınmaya başlandı vesaire. İşte yeni kurulmaya başlanan rejimin uluslararası koşullarla da sıkı sıkıya bağlı ekonomi politikası suç dünyasını da buna uygun halde yeniden şekillendirdi. Tanık olduğumuz ilk küresel skandal Zarrab olayıydı. Bu dönem hızlanan Dubai ile ticaret trafiği de önemli ve elbette Suriye'deki savaş. Yine bu yıllarda çıkarılan kentsel dönüşüm yasası, büyük şehir yasası, değişen tapu kanunuyla beraber imar siyasetiyle başta İstanbul olmak üzere Anadolu'da adeta bir inşaat yağmasının yolu da açıldı. Vatandaşlık satışı kuralları bu dönemde değiştirildi. Deniz limanları, havalimanları, yollar, köprüler yandaşlara ihale edildi. Kıyılar, ormanlık alanlar, koylar gasp edilerek yine AKP ve çevresinden turizmci üretildi. Yeni marinalar yapıldı. Tam darbe kalkışmasının olduğu hafta meclisten eşi görülmemiş bir varlık barışı yasası geçirildi. Devamında küçük tadilatlarla yenilendi. FETÖ operasyonları ile el konulan binlerce şirkete kayyum atandı. Buralarda nasıl FETÖ borsalarının kurulduğu malum. Otoriter ve kirli siyasi rejimin yabancı mafya için bir davet olduğunu söyleyebilir miyiz? Her yere hakim olmuş, her olanağı elinde bulunduran, hakimiyetini de ele geçirebilecek her türlü kaynakla finanse etmeye çalışan bir siyasi rejim küresel suç örgütleri içinde cennet gibi bir vatan yarattı. Dolayısıyla finansın kaynağı belirsizleşince kurduğunuz küresel ilişkiler, yandaşın eline verdiğiniz hava, deniz ve karayolu taşımacılığı, inşaat ekonomisi ve benzerleri legal iktisadi faaliyetler ile illegal faaliyet kaynaştı. Tıpkı Uğur Mumcu'nun söylediği gibi, ülkenin halini iktisatta sık verilen bir örnekle somutlayayım. Eğer bir yerde para azalır, ticaret büyük oranda vadeli işlemlere kayarsa, o pazara bir süre sonra elinde nakiti olan çek senet mafyası hakim olur. Türkiye'nin bugün küresel suç örgütleriyle dolup taşmasının sebebi de rejimin ekonomi politik dinamiklerindeki son değişimdir. Tüm bunların uluslararası sermaye hareketleriyle bağlantısı nelerdir? Sanırım organize suç faaliyetlerinde en fazla ihmal edilen veya bizim yeterince üzerinde duramadığımız konu bu. Malum kara para aklama faaliyeti için çamaşırhane terimi kullanılır. Bunun kaynağının da ilk modern organize suç şebekesini kuran Al Capone'un paraları çamaşırhanelerde aklaması olduğu bilinir. Ama sonrası pek hatırlanmaz. Suçun prensibi suç işlemek değil, daima daha fazla para kazanmaktır. Tam bir piyasa ekonomisi mantığı aslında. Yasal piyasayla tek farkı, organize suç konusunu da çalışmış olan Marksist ekonomi politikçi Ernest Mandel'in söylediği gibi ceza yasasıdır. Organize suç, ceza hukukuna tabi olmayan, ticaret ve miras hukukuna tabi kapitalizmdir der. Al Capone da içki yasağıyla başlayan suç faaliyetini yaydı. Otomobil, emlak piyasası ve hatta sendikal faaliyetler. Gelir arttıkça aklama için çamaşırhane yetmedi. İş bankalara uzandı, özel hesaplar açıldı. Bir nevi bugün bankada bol parası olanlara verilen özel bankacılık hizmetinin miladı sayılabilir. Bir süre sonra biz niye banka kurmuyoruz denildi ve mafya bankaları açıldı. Lakin legal piyasanın tahammül edemediği şey kara para değildir. Paranın sahibinin kendisini bir piyasa aktörü olarak görmesidir. Devletin müdahalesi burada sertleşir işte. Şayan-ı Şükran Cinayet. Bize dair bir hatırlatma, neyi kastettiğimi somutlar. Devlet müfettişi Kutlu Savaş hazırladığı susurluk raporunda öldürülen kumarhaneciler kralı Ömer Lütfü Topal için şöyle der. Şayan-ı şükrandır ki Topal engellendi. Topal yüzlerce milyar liralık gelir elde etme imkanına kavuşarak belli bir dönemde devlete sızma ve rüşvet vererek iş yaptırma seviyesinden kamu görevlerine artık emir verme seviyesine yükselirken öldürülmüştür. Böylece Cumhuriyet tarihinin polisten, jandarmadan, yargıdan korkmayan ilk mafyalaşma süreci yarım kalmıştır. Bu seviyeye ulaşan bir başka grup yoktur. Bitirimhane işleticisi Fındık Zadeli Ömer bir süre sonra kumarhanelerini tasfiye edip yatırımlar yapmaya başlayan, fabrikalar satın alan ve hatta fabrikalar kuran Ömer Bey olma tercihini net olarak ortaya koymuşken projelerini tahakkuk ettirme fırsatını bulamamıştır. Dolayısıyla sermaye hareketleri ile suç örgütlerinin değil, suçtan elde edilen paranın bir ilişkisi vardır. Özellikle 2000'lerden sonra finansal piyasaların dünya çapında yayılıp hakim olması, yeni teknolojiler sayesinde kolaylaşıp hızlanması, kripto varlıklar, internet bankacılığı ve benzerleri kara para trafiğini arttırdı. Eskiden sadece denizcilik ticaretinde kullanılan kıyı bankacılığı, yani offshore kara para için bir çamaşırhaneye dönüştü. Milyarlarca doların hareket ettiği karmaşık offshore işlemleri muhasebeden bankacılığa, finansal danışmanlıktan teknolojik yazılımlara, avukatlığa kadar geniş bir alana yayılan hizmetleri gerekli kılıyor. Ve en iyi hizmeti de en yüksek parayı veren satın alır. Bir de kara paranın kaynağı olan tonlarca uyuşturucunun dünyanın bir ucundan diğer ucuna konteynerler ile taşınmasını, pek çok limana uğramasını, uyuşturucu elde edilen ürünlerin ekilmesini, biçilmesini, korunmasını, yasalara takılmamak için farklı ülkelerde yetkililerin rüşvete bağlanmasını göz önüne alalım. Küresel bir alışveriş, istihdam, milyarlarca doların el değiştirdiği finansal işlem söz konusu. Bütün bunlar ceza yasasına takılmamak şartıyla legal küresel ticaretin yolları ve yöntemleri de sürdürülüyor. Organize suç faaliyetini yasal faaliyetten ayıran normlar iktisadi değil, hukukidir. Eğer hukuka takılmazsa buradan elde edilen para iktisadi anlamda sermaye ve servettir. 32. ayrımın sonu. Sayfa 321.